Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla her zaman olduğu gibi telefon bağlantısı yoluyla da olsa medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri bu hafta da konuşmaya devam edeceğiz. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba.
Merhaba, hoş bulduk. Hayırlı iftarlar efendim.
Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi yine medeniyet coğrafyamızda yakın bölgede ve uzak bölgelerde yaşanan gelişmeler önemli yer tutuyor hocam. Bunlardan ilkiyle başlayalım müsaadenizle. Mısır'la uzun süredir, yaklaşık 7-8 yıldır bir kopukluk vardı. İlişkiler dondurulmuştu. Bu darbe sonrası, Sisi'nin darbesi sonrası, tabii ki oradaki katliam sonrası aynı zamanda. Fakat bugünlerde sıcak rüzgarlar esiyor Mısır ve Türkiye arasında. Daha önce yapılan açıklamalarda bir heyetin Mısır'a gideceği ve sonrasında da ilişkilerin düzelmesi noktasında adımlar atılacağı ifade edilmişti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından. Ve Türk heyeti 2 gün süren bir ziyaret gerçekleştirdi Mısır'ın başkenti Kahire'ye. Orada Mısırlı heyetle bir araya geldiler ve bu ilişkiler nasıl düzelir, bunun üzerine konuştular, tartıştılar. Ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da bu görüşmelerin olumlu geçtiği ve karşılıklı olarak neler yapılabilir, bu adımların da önümüzdeki günlerde atılabileceğine dair açıklamalarda bulundular. Mısır'la ilişkilerin düzelmesi Türkiye'ye ya da Mısır'a ne gibi katkılar sağlar? Hocam, bunu konuşalım ve bu ilişkilerin düzelmesi noktasında siz iyimser misiniz? Ne gibi adımlar atılabilir? Ve tabii ki en önemli nokta da bu münhasır ekonomik bölge anlaşması Mısır'la gerçekleştirilebilir mi? Bu da hem Mısır'a hem Türkiye'ye nasıl bir kazanç sağlar? Buyurun, sözü size bırakıyorum.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin Mısır'la olan ilişkilerini şöyle değerlendirmek lazım. Türkiye, Orta Doğu coğrafyasında İran, Suudi Arabistan ve Mısır'la birlikte 4 önemli ülkedir. Suudi Arabistan ve İran'la olan ilişkiler malum. Mısır'la da Sisi darbesinden beri Türkiye'nin ilişkileri diplomatik misyon bakımından tarihteki en minimum düzeyde. İşte şu anda giden heyetler Türkiye-Mısır arasında kazan-kazan politikası. Yani bu ilişkilerin gelişmesi hem Mısır ekonomisinin hem de Türkiye ekonomisinin geleceği açısından önemli. Yani şuna dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'nin Irak'la, İran'la, Mısır'la ve Rusya gibi komşularıyla olan ilişkilerini geliştirmesi her iki ülkenin menfaatine olan kazan-kazan politikalarıdır. Bu ilişkilerin gerginleşip ekonomik ve ticari alandaki duraklama ve gerileme başka aktörlerin bu coğrafyada at oynatmasına ve her iki ülkenin de bu işten zararlı çıkmasına sebep oluyor. Bu nedenle Türkiye'nin Mısır'la olan bu yakınlaşmasının yakın bir gelecekte her iki ülkenin de ekonomisine olumlu katkıda bulunacağını söyleyebiliriz. Ancak Türkiye'nin bu darbesi ve siyasi alandaki bir takım rezervler hala farklı kalmak kaydıyla.
Evet. Hocam, Libya ile ilişkilere bakalım şimdi de. Bu hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı ile birlikte, MİT Başkanı ile birlikte Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette Libya-Türkiye ilişkileri ele alındı. Yeni dönemde neler yapılabilir, bunlar konuşuldu. Tabii bir de Libya Dışişleri Bakanı ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun ortak basın toplantısında Libya Dışişleri Bakanı'nın ülkedeki yabancı askeri güçlerin ülkeden çıkarılması noktasında Türkiye ile konuşuyoruz şeklinde bir açıklaması oldu. Bu da Türkiye'nin de Libya'dan çıkması gerektiği noktasında bir gibi algılandı. Çavuşoğlu'nun da Libya uluslararası kamuoyuna yardım çağrısında bulunurken buna sadece Türkiye cevap verdi ve geldi Libya'ya şeklindeki açıklaması dikkat çekti. Bu hem bu ziyareti hem de Libya Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun.
Şimdi geçtiğimiz haftalarda Libya adeta bakanlar kurulunu Türkiye'de yaparcasına en üst düzey heyetle İstanbul'daydı ve ekonomik ilişkileri, askeri ve savunma işbirliği anlaşmaları konusunda yeni mutabakatlar sağlandı. Fakat sizin sorunuzdaki yabancı silahlı güçlerin ülkeyi terk etmesi sorusundan bizim anladığımız Hafter'e bağlı paralı askerlerin ve Libya'nın meşru hükümetinin isteği doğrultusunda orada var olan ve halen Sirte Körfezi'nin doğusunda Bingazi, Sirenaika bölgesini kontrol eden bu güçlerin emrindeki paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi kastediliyor aslında. Ancak Batılıların duymak istediği ise Türkiye'nin oradan çekilmesi. Halbuki Türkiye oraya işgalci bir kuvvet olarak değil, mevcut meşru hükümetin daveti ve isteği üzere ve huzuru sağlamakla gitmişti. Ve görünürde de Türkiye'nin zaten tabur düzeyinde, tugay düzeyinde böyle askeri bir birliği yok. Türkiye sadece istihbari ve teknik destek veren bir ülke konumunda. Dolayısıyla bu yabancı askeri güçlerin ülkeden çıkması konusu konuşulduğunda Avrupalıların ve Türk-Libya hükümetlerinin kastettiği durumların farklı olduğunu bilmek gerekiyor.
Evet, Libya ile ilgili iki haber daha var hocam, onları da sormak isterim. Birincisi bir darbe girişimi yapıldığı iddia edildi. Bunun üzerine istihbarat başkanı değiştirildi. ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'da Libya'da bu seçimlere kadar bu işlerin yapılmaması, yani bir değişiklik, siyasi ve güvenlik noktalarında bir görev değişimi yapılmaması çağrısı yapıldı. Aynı zamanda seçimlere kadar da bu çalışmaların kolaylaştırılması, seçim çalışmalarının kolaylaştırılması çağrısı yapıldı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir de Libya açıklarında İtalyan balıkçılara Libya sahil güvenlik güçleri ateş açtı. Bu konuyu değerlendirebilir misiniz?
Evet, sondan başlayacak olursak İtalya'nın bile isteye Libya sahillerinde balık teknelerinin avlanması ve hani meydanı boş bularak, yani sahipsiz araziye gecekondu yapmak gibi, Libya'da güvenlik güçleri balıkçı teknelerine ultimatum veriyor, yani Libya karasularına çıkmalarını gerektiğini ve bu ikaza uyulmayınca da ateş açılıyor ve İtalyan balıkçılardan bir tanesi de yaralanıyor. Bu Libya sahil güvenlik botları tarafından açılan ateşle. Yani burada Libya devleti ve kolluk kuvvetleri, artık biz bir devlet yapısı olarak varız ve sınırlarımızda da başka ülkelerin ekonomik bir şekilde bizim iznimiz olmadan faydalanmasına izin vermiyoruz mesajının dünyaya verilmesidir bu. Gelelim diğer konuya. Libya şu anda Aralık ayındaki seçimlere kadar bıçak sırtında olan bir ülke. Çünkü Kaddafi'nin devrilmesinden sonra yaşanan iç savaş, kaos, kargaşa ve hala ülkenin batısında ve doğusunda farklı siyasi yapıların var olması ve ülkenin Aralık sonrası dönemde tek bir parti olarak mı yoluna devam edecek, yoksa bu seçim ülkede bir birlik, bütünlük sağlayıp sağlayamayacağı konusu önemli olduğu için Aralık ayındaki seçimi manipüle etme adına her ülke kendi çapında, burada Fransa'dan Amerika'ya, Avrupa Birliği'nden Arap ülkelerindeki bazı ülkelere kadar bunların hepsini söylemek mümkün. Ancak burada Türkiye'nin tavrı net, sandığın konulması, seçimin yapılması ve meşru bir hükümetin seçilerek Libya'nın bir bütün halde kalması Türkiye'nin tezidir. Zaten şu anda Libya'nın petrol bölgelerini kontrol eden o Hafter yönetiminin kontrol ettiği nüfus kitlesi %30'lar civarında. Ülke nüfusunun %60 civarını, 60-65'ini bugün Trablusgarp'tan Misrata'ya kadar olan, Tunus'a kıyısından Sirte Körfezi'ne kadar olan bölgeyi, yani alan olarak küçük ama nüfus sayısı bakımından büyük bir alanı Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin birlikleri kontrol ediyor. Yani seçimler normal şartlarda yapıldığında zaten her şey doğal akışında gittiğinde Libya'nın bir ve bütün kalması Türkiye'nin çıkarınadır ve Türkiye de bunu destekliyor. Ancak bunun böyle olmasını istemeyen, başta Fransa olmak üzere, kendi çıkarları doğrusu manipülatif eylemler yapmaya çalışıyorlar. Bu darbe de buna dahildir. Ama dileyelim, gönlümüzden geçen şudur: Aralık ayına kadar sağ salim bu teknokratlar hükümeti ülkeyi seçime götürsün ve seçim sonrasında da Libya halkının iradesi doğrultusunda tek bir parti halindeki merkezi Trablus olan Libya devletinin yoluna devam etmesi temennimizdir.
Peki hocam. Hocam, Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek Pençe Yıldırım operasyonları devam ediyor. Terör inlerine tek tek giriliyor. O bölge terörden temizlenene kadar bu mücadele sürecek açıklamaları yapılıyor. Bir taraftan da Irak'tan çatlak sesler de geliyor. Bir Iraklı bakanın Türkiye'nin o bölgelerde haksız, hukuksuz yere bulunduğuna dair açıklamaları var. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Iraklı mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı ve burada Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olunduğunu ifade etti. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? İkincisi de daha önce diğer saldırısı sonrası Musul Başkonsolosluğu kapanmıştı. İşte o konsolosluk yeniden hizmete açıldı, yeniden devreye alındı. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Bu iki konuyu size soralım. Evet. Buyurun.
Türkiye bundan önceki dönemlerde de son 10-15 yıldır Irak'ın kuzeyine hava operasyonları, bazen kara operasyonları da yapıyordu. Terör inlerinden de kamplarına giriyor, orada bir takım temizlik harekatı yapıp geri dönüyor idi. Fakat bunlar da bir süre sonra tekrar aynı o duyuyoruz Hakurt, Avaşin, Basşan, Kandil gibi bu kampların ismini adeta Türkiye'deki kamuoyu ezberledi. Şimdi Türkiye'nin bugünlerde yaptığı veyahut da son 5-6 aydır yapmaya çalıştığı sınırdan 30-40 kilometre derinliğe kadar olan bölgelerde, bu Hakkari Çukurca'nın hemen güneyinden başlamak üzere Zapsuyu Vadisi boyunca o terör kamplarını temizlemekle kalmıyor, oraya güvenlik karakolları inşa ederek orada kalıcı bir şekilde güvenlik kontrolü yapmaya çalışıyor. İşte bu bir takım çevrelerin huzurunu bozuyor. Yani çünkü merkezi bir yani Demirel'in rahmetli biz iktidara geldiğimizde mazot vaadı da biz mi içtik dediği gibi, yani merkezi bir Irak hükümeti var da PKK'yı oradan temizledi de Türkiye bunun üzerine mi Irak'a operasyon yapıyor? Hayır. Irak merkezi hükümetinin buradaki terör kamplarına müdahale edecek siyasi iradesi yok, askeri gücü yok. Çünkü Irak hükümeti dediğimiz o siyasi yapının bir kısmını Amerika yönetmeye çalışıyor, bir kısmında İran'ın etkisi var. Bunlar kendi içerisinde mücadele ediyor. Irak'ın kuzeyinde bölgesel Türk yönetim var. Onlar da Talabani ve Barzani bölgesi olmak üzere mücadele ediyor. Kürt bölgesindeki ayrıca PKK ile Barzani güçler arasında mücadele var. Bu nedenle Irak coğrafyasında kimin elinin kimin cebinde olduğunu anlayabilmek için oradaki etnik dini grupların ve onların hesaplarını bilmek gerekiyor. İşte bu açıklamalardan da anladığımız kadarıyla sizin az önce bahsettiğiniz Türkiye'nin o bölgede etkin olmasını istemeyen gruplar bu tür beyanatlar veriyor. Ancak Türkiye uluslararası hukuktan da kaynaklanan zemini iyi etüt ediyor ve o anda pençe harekatlarıyla Kandil'e kadar olan 30-40 kilometrelik hatta daha ileride Kandil'e kadar olan bölgelerde bu defa geçici operasyonlarla terör inlerini vurmak değil, orayı temizledikten sonra orada karakollar kurarak kalıcı bir güvenlik koridoru oluşturmak istiyor. Hadise budur.
Evet hocam. İsrail'in zulmüyle devam edelim hocam. Filistin'de, Batı Şeria'da, Gazze'de, yine Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü devam ediyor bu Ramazan'da. Her Ramazan olduğu gibi biraz daha artırıyor şiddet dozunu işgal devleti İsrail. Yine bir de Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinli sivillere karşı Yahudi yerleşimciler silah kullanmışlar hocam. Silahla ateş açmışlar ki bu bölgede oradaki Filistinlileri evlerinden ediyor İsrailli yerleşimciler, Yahudi yerleşimciler. Bir taraftan da yine işgal güçleri kendilerine saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla Filistinlileri katletmeye de devam ediyor. Son olarak iki Filistinli şehit olmuş hocam. Biri de ağır yaralanmış. Yine Mescid-i Aksa önünde İsrail'in içeriye sokmama noktasında şeyi var, tavrı var. Bu İsrail'in son dönemde Ramazan'da yaptığı bu artık hukuksuzlukları, haksızlıkları nasıl değerlendirmek gerekir soralım size.
Ben 1967 savaşından sonra Kudüs'ün işgal edilmesi, Filistinlilerin dünyanın birçok yerine göç etmesiyle birlikte başlayan bu zulüm düzeni hala devam ediyor. Ancak burada dikkatimizi çeken husus, geçtiğimiz yıllarda biz bir Kudüs'e gittiğimizde oradaki Filistinli bir Doğu Kudüslü Filistinli'nin bize söylediği, siz daha çok gelin, daha sık gelin, çünkü sizin burada varlığınız olduğunda bize yapmış oldukları baskı ve tetiş hareketlerinde biraz çekinme oluyor. Yani sanki sürekli dayak yiyen mahalledeki çocuğun ağabeyi geldiği zaman onun gölgesinde biraz nefes alması gibi. Yani İsrail hiç pervasız bir şekilde hem tahrik ediyor oradaki insanları, Mescid-i Aksa'ya giriyor, ibadet halindeki insanları taciz ediyor. Hatta Mescid-i Aksa'nın içerisinde bir Yahudi ibadethanesi yapma girişimleri bile var. Bir taraftan Aksa'nın altını tünellerle oyup o hareketleri yaparken, yani önce bir provokasyon yapıyor, arkasından gençlerin buna eylemlerle cevap vermesini de terör hareketi olarak gösteriyor ve her türlü dünya kamuoyuna yansıttığı kadarıyla medya iletişim araçları da elinde olduğu için sanki Filistinliler terör estiriyor, İsrail güvenlik güçleri de bunları bastırmaya çalışıyormuş gibi bir hava oluşturuyor. Yani hem silah onlarda, güç onlarda, medya onlarda olunca zulüm klasik olarak devam ediyor. Ramazan hürmetine dualarımız da onları da unutmayalım inşallah.
İnşallah hocam. Hocam tabii Müslümanların mağduriyeti demişken Afganistan'da da sel felaketi yüzünden 50 kişinin vefat ettiği haberi var. Türkiye'de de bir kuraklık tehlikesi her zaman olduğu gibi gündemde, yine Nisan yağışlarının azaldığına dair haberleri paylaşmıştık daha önce. Afganistan'da sel felaketi, Türkiye'de kuraklık tehlikesi, bu dengeyi nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi biz ziraat hayatında Nisan ayından o Hıdrellez 8-9 Mayıs'a kadar olan dönemde Nisan yağmurlarının bereket getirdiğini, bütün canlı nebatat için önemli olduğunu biliyoruz. Ve bugün bu sene Nisan yağmurları Türkiye'de normalden çok az oldu. Başta Güneydoğu olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde kuraklık emareleri var. Tam tersi de mesela Kabe'de yağmur manzaraları gördük. Hiç mesela Afganistan'ın kuzeyi, normalde oralar kurak coğrafyalardır. Orada da sel afeti oldu ve 50 yaşlı insan hayatını kaybetti. İşte bu küresel ısınma dediğimiz veyahut da insanların doğal tabii dengeyi bozması neticesinde insanın sağlığının bozulması gibi, nasıl insan hastalanınca önce bir üşütme geliyor, sonra aşırı ateşlenme oluyor. Yani şu anda da aşırı ısınma, aşırı soğuma, kuraklık, bir yerde sel afeti, bu da tabii ki tarım ve üretim etkiliyor, gıda zincirini. Ve geçtiğimiz yıldan bu yana buğday, mısır, pirinç ve ayçiçeği başta olmak üzere temel gıda maddelerinde %50 ile %80 arası dünya genelinde, yani uluslararası emtia fiyatlarında gıda fiyatlarının arttığını görüyoruz. Bu da yani özellikle İslam dünyasının o fakir ülkeleri açısından alarm zillerinin çalmasına sebep oluyor. Yani iklim değişiyor. İklim değişikliğine bağlı olarak ziraat ve üretim zincirinde bir takım sıkıntılar oluşuyor. Ve tuzu kuru ülkeler tabii ki parası olduğu için gıda stoku yapıyorlar. Bu işten yine en zararlı çıkan fakir ülkeler olacaktır. Bu nedenle de işte Ramazan ayı hürmetine ve bu ayın bereketinden de istifade etmek amacıyla zekat, fitre ve yardımlarla başta yakınlarımız ve komşularımız olmak üzere uzak coğrafyalardaki insanlara da el atıp onların o kuraklıktan, sellerden ve bu COVID nedeniyle sokağa çıkamamaktan kaynaklanan, işini kaybeden, aşını kaybeden insanlara el uzatmamız gerekiyor. Bu dönem yardımlaşma ve ekmeği bölüşme zamanıdır diye düşünüyorum.
Evet hocam, bu yardımlar noktasında tabii dünyanın en çok yardım yapan ülkesi Türkiye, bunu belirtelim. ABD'li bir kuruluş şöyle bir şey tespitte bulunmuş hocam. Avrupa Türkiye'nin Afrika'daki varlığına alışmak zorunda demiş ve bu konuda yani Türkiye'nin Afrika'daki varlığına dair bir araştırma yapmış. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Çünkü uzun süredir Afrika'yı Türkiye ihmal etmişti. Daha önce bizim coğrafyamızda oralarda ama son dönemde Afrika'ya yönelik Türkiye'nin ilgisi hem arttı hem de oradaki yatırımlar gerekse insani yardımlar hakikaten üst noktalara ulaştı. Bu ABD'li kuruluşun Avrupa Türkiye'nin Afrika'daki varlığına alışmak zorunda ifadesini nasıl değerlendirirsiniz?
Bu aslında bu mesaj Fransa'ya verilmiş bir mesajdır ve Libya, Tunus, Cezayir, Fas'ı kapsayan Mağrib ülkelerindeki Türkiye'nin ticari olarak, ekonomik olarak, kültürel ve askeri alandaki artan bir ivmeyle ilişkilerinin gelişmesinden ve ağırlığının artmasından bahsediyor. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi Sahra altı ülkelerde de hızla gelişiyor. Bugün 53 bağımsız Afrika ülkesinde 2000 yılında 12 tane Türkiye'nin büyükelçiliği vardı. Şu an 39 civarında ülkede konsolosluk, büyükelçilik açarak Türkiye hem en üst düzey temsil bakımından hem sivil toplum örgütleri, TİKA olsun, Hidayi Vakfı gibi STK'lar olsun yahut da Maarif Vakfı gibi bu FETÖ'den devralan okullar marifetiyle olsun, tüccarlarımızın ekonomik ilişkileri geliştirme yönüyle de olsun, özellikle de üniversite okumak üzere lisans ve lisans eğitim yapmak için Türkiye'ye gelen birçoğunu da bizim o Çamlıca'daki külliyede gördüğümüz o Afrikalı gençlerin o ülkelerin geleceğindeki kaderinde ne kadar etkili olduğunu göreceğiz ve Türkiye hakikaten önlenemez bir şekilde Afrika ülkesi coğrafyasında etkinliğini artırırken Fransa'da yavaş yavaş düşüşü, hani Osmanlı'nın son yüzyılını hasta adam çöküyor, yıkılıyor filan deniyordu. Aynı şey Fransa için söyleniyor. Yani 1990 sonrası Fransa sürekli olarak kan kaybediyor ve Afrika'daki mevzilerini kaybediyor. Burada Çin, Amerika başta olmak üzere Türkiye'de her geçen gün orada alan kazanıyor. Buna dikkat çeken bir açıklama olmuş.
Evet, Fransa demişken hocam, Fransa Dışişleri Bakanı Lübnan'ı ziyaret etmiş. Lübnan'dan ziyaretin olumsuz geçtiğine dair bir açıklama var. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da Lübnanlı siyasetçileri, yani hükümetin kurulmasını engelleyen Lübnanlı siyasetçileri yaptırımlarla tehdit etmiş. Macron'a verdikleri sözleri yerine getirmemekle suçlayarak yeni hükümetin kurulmasını engelleyen siyasetçilere yaptırım tehdidinde bulunmuş Le Drian, Fransa'da alışmak zorunda herhalde yeni düzene.
Şöyle, Lübnan ve bütün Orta Doğu coğrafyası 1517'den 1918'e kadar 401 yıl, yani bizim Yavuz Sultan Selim'in Mecidabı Hüdaniye zaferleriyle bütün Orta Doğu coğrafyası Mısır'a kadar Osmanlı yönetimine girmiş, Mondros mütarekesiyle de oradan biz çekilmişiz. İşte İngiltere ve Fransa arasında Sykes-Picot anlaşmasıyla paylaşılan Orta Doğu coğrafyasında Suriye, Lübnan, Fransa'nın payına düşmüş ve 30 yıllık bir manda yönetimi olmuştu Lübnan'da, Suriye'de. Şimdi bizim bir tarafta 401 yıllık idaremiz var. Valisiyle nahiyesine, kazasına kadar idari siyasi teşkilatlanması var. Fransa'nın ise 30 yıllık bir manda idaresi döneminde bugünkü devlet sistemini, yani Şiiler, Sünniler ve gayrimüslim Hristiyanlar arasında işte Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı gibi çok absürt, dünyada eşi benzeri olmayan bir yönetim sistemi oturtmaya çalışmışlar ve artık beden büyüyünce elbise bu bedene dar geliyor ve Fransa eski alışkanlıklarıyla Lübnan'ı tekrar dizayn etmeye çalışıyor. Ancak köprünün altından çok sular aktı. Lübnan'ın nüfus ve demografik yapısı değişti, ekonomik öncelikleri değişti ve Fransa'nın da artık Lübnan'ı kontrol edebilecek, yani 1930'lu 40'lı yıllardaki Fransa-Lübnan ilişkilerinin olmadığını kabul etmesi gerekiyor. Ve eski alışkanlıklarıyla, buyurgan tavırlarla gittiği Lübnan'dan eli boş dönmesi de zaten beklenen kaçınılmaz bir sondu.
Peki hocam. Bir başka haber, İran'la Suudi Arabistan'ın gizli görüşmeler yaptığına dair hocam. Hem de Irak ev sahipliği yapıyormuş. Bu gizli görüşmelere Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih doğrulamış bu iddiaları. Bunu nasıl yorumlarsınız? Bir de Suudi Arabistan'da hocam dikkat çeken bir tabela değişikliği var. Suudi Arabistan Medine'ye giden yol tabelalarındaki sadece Müslümanlar yazısını kaldırıp yerine haram bölge yazısını getirmiş. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Bunu da soralım.
Normal şartlarda o harem bölgesine gayrimüslimlerin, Müslüman olmayanların girmeleri bugüne kadar yasak olarak ifade ediliyor idi. Şimdi o yasak tabiri kaldırılıyor. Bölgenin harem bölgesi olduğu ifade ediliyor. Yani buradan zımnen olarak da gayrimüslimlerin, çünkü orada 5 yıldızlı otelleri var, Mekke'de, Medine'de falan, aç umre döneminde de artık eskisi kadar ziyaretçi olmayınca yani bu gayrimüslimlerin de orada bir şekilde girebileceğine dair bir yol verme emaresidir. İran'la olan ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da Ahmedinejad, eski İran
Cumhurbaşkanı.
Cumhurbaşkanının ifadesi vardı. Yani aslında güzel şeyler de söylemiş. Yani Orta Doğu coğrafyasında İran, Türkiye ve Suudi Arabistan aslında bir masa etrafında toplanıp ortak kararlar alabilse, başka yabancıların bu coğrafyaya bu kadar müdahale etmesi mümkün olmaz diyor. Elhak doğru bir şey söylüyor. Yani söz doğru da bu doğrunun icra edilmesi o kadar kolay değil. Daha burnumuzun dibinde Rakka'da, Deirizor'da Suriye'de nüfusunun tamamına yakını Sünni Müslüman olan coğrafyada İran işsiz gençleri orada kendine işte silahlı milis yapıyor. O bölgedeki insanların da camilerini, ezanlarını Şii ve Şia ekolüne göre, Hüseyiniye ekolüne göre, yani İran hiç boş durmuyor. Dolayısıyla da yani bir masa etrafında oturmak, yabancıların bölgeye müdahalesini engellemek, bunlar güzel sözler. Mesela Ahmedinejad'ın o beyanatı aslında bizim gönlümüzden geçen şeyleri söylüyor ama çok da uygulanabilir pratikte gerçekliğinin olmadığını görüyoruz.
Peki hocam. ABD-İran ilişkilerine de bakalım müsaadenizle. ABD yönetiminin İran'ın dondurulmuş fonlarından 1 milyar dolarlık bölümünü serbest bırakmayı değerlendirdiği bildirilmiş. Söz konusu adımın da nükleer görüşmeler sürerken bir iyi niyet göstergesi olarak gündeme geldiği kaydedilmiş hocam. Bunu nasıl değerlendirmek
şimdi
istersiniz?
Şimdi şöyle, güreşte yani elense çekme vardır şu anda. İran kartları açtırır ki ben nükleer uranyum zenginleştirmede belli bir seviyeye ulaştığını söyledi. Bu da İsrail'i tedirgin ediyor. İsrail ve Siyonist lobi Amerika'ya, Biden yönetimine gerek bu işi diplomatik yollarla gerekse silahlı olarak çözmesi gerektiğini, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ne pahasına olursa durdurmasını istiyor. İşte Biden yönetimi de ilk kişi olarak zeytin dalı uzatarak işte 1 milyar dolarlık dondurulmuş fonlarınızın serbest bırakarak bir el uzatıyor. Fakat bu hani şecaat arz eden Merdi Kıbrıs Sırkati'nin söyler diye bir söz vardır. Yani bu zeytin dalı uzatırken bile o elin arkasında ne kadar bir harami eli olduğunu ortaya koyuyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu 8 Şubat 1979 İran İslam Devrimi'nden sonra milyarlarca dolarlık İran'ın uluslararası bankalardaki petrol dolarlarını dondurdum diyor. Yani aynı şey Libya için yaptı. Yani bir ülkede CIA ajanlarını gönderiyor. Orada darbe yaptırıyor. İç kargaşa, kaos çıkartıyor. Sonra da diyor ki bu ülkedeki diyor iç savaş nedeniyle diyor veyahut da ben bu rejimi beğenmedim diyor. Aynı şeyi Venezuela'ya da yaptılar. Diyelim ki işte küresel rezerv dediğimiz o paralarını donduruyor. Amerika'nın bankalarında şu anda İran'ın 10 yıllardır ki İran ekonomik kriz yaşayan bir ülke, milyarlarca dolar parası, Şahlık döneminden kalma parası hala Amerikan bankalarına bloke ediliyor. Diyor ki paran tamam, el koy yani, paran senin paran ama diyor, bu yönetim iş başında durduğu sürece ben bu parayı sana kullandırmıyorum diyor. Ve dolayısıyla faizsiz milyarlarca dolar parayı kullanmış oluyor. Yani siz size emanet edilen diyelim ki büyük meblağdaki bir parayı diyorsunuz ki ben sizin işte şu hareketinizi beğenmedim. Siz yaşadığınız sürece bu parayı size vermiyorum. Belki çocuğunuza, torununuza veririm diyor. İşte böyle bir adeta bir haramilik düzeni Amerika'nın yaptığı. Yani o bloke etme diye de böyle kibarlıkla bunu yumuşatmaya çalışıyorlar.
Evet.
Ve Halkbank davasında da bakalım önümüzdeki günlerde Türkiye'nin başına ne çorap örecekler. Daha o da kesinleşmiş bir durum değil.
Evet hocam. ABD demişken ABD'den Ukrayna konusunda bir açıklama var. NATO üyeliğini destekliyoruz diyor ABD. Bu arada ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken de Ukrayna'daydı. Orada temaslarda bulundu. Ukrayna NATO üyesi olabilir mi? Rusya'nın buna tepkisi ne olur hocam? Nasıl bir gelişme bekliyor bizi?
Şimdi geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'nın o Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılarla hükümet birlikleri arasındaki çatışmalara Rusya'nın taraf olması, hatta yığınak yapması, iki ülkenin savaşın eşiğine gelmesi, sonra Rus birliklerinin çekilmesinden sonra şöyle bir soru sormuştunuz. Bundan sonra ne olacak?
Evet.
Hocam diye. Ben de bundan sonra ne olacağını aslında Amerika'nın belirleyeceğini, yani Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmayı aslında Ukrayna ve Rusya devletlerinin değil, Amerika'nın bu işte başat aktör olduğunu. Çünkü siz bir yarayı deşerseniz, orayı kanırtırsanız orada bir takım ağrılar, sancılar olur. Şu anda fotoğrafı şöyle düşünelim. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki 15 Sovyet Cumhuriyeti vardı. Bunlardan 3 Baltık Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya, Estonya ile Varşova Paktı'na üye, Sovyetler Birliği içerisinde yer almayıp ama işte Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Romanya gibi aslında komünist rejimle yönetilen Sovyetlerin uydusu halindeki bu ülkelerin ekonomik olarak, askeri olarak, siyasi olarak hiçbir kriterleri tutmadığı halde Rusya'nın o Yeltsin dönemindeki, o sarhoş Yeltsin dönemindeki ekonomik çöküntüsünden faydalanarak oldu bittiyle, hani sünnet çocuklarına oldu bitti de maşallah derler ya, bu ülkeleri hızlı bir şekilde 90'lı yıllarda apar topar bir müzakereyle hem Avrupa Birliği'ni aldılar hem NATO'yu aldılar. Yani bakın Litvanya, Letonya, Estonya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Romanya, bunların hepsi bugünkü Rusya bugünkü halinde olsaydı ne Avrupa Birliği'ne bu kadar kolay girebilirlerdi ne de NATO'ya bu kadar kolay üye olabilirlerdi. Rusya buraya rezerv koyardı. Ama o zaman Rusya kendi canının derdindeydi. Şimdi Rusya ayaklar üzerinde kalktı. Diyor ki burası benim arka bahçem. Yani burası benim mahallem. Benim mahallemde de hani siz diyelim ki Kadıköy'e gitseniz Üsküdar'a, orada simit tezgahları bile birilerinin şeyindedir yani, uhdesindedir. Öyle her gelen gidip de orada tezgah açamaz. İşte Rusya da diyor ki burası benim tezgah açtığım bölge. Yani Amerika buraya gelirse, başka bir güç gelirse hır çıkar diyor. Şu anda eğer Amerika o bölgede bir karışıklık çıkarmak istiyorsa Ukrayna'nın NATO'ya girmesi konusunu hızlandırır. Hem de Avrupa Birliği'nin hareketlendirerek Avrupa Birliği'ne almasını ister. Eğer Avrupa Birliği'ne girer, NATO'ya da üye olursa zaten iş bitmiş demektir. NATO üyesi olan Ukrayna'ya Rusya şimdiki Donbas krizine müdahale edemez. Ancak üyelik sürecinde, yani Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üye olma süreci veya NATO'ya üyelik süreci başladığında bunun bir cevabı olur ve Rusya buna cevap olarak yani Donbas bölgesi başta olmak üzere ta Sivastopol'a kadar olan yani Karadeniz sahilindeki geri kalan bölgelerde de Rus nüfusun çoğunlukta olduğu ve yönetim olarak Rus kendilerini Ukrayna'dan daha çok Rusya'ya bağlı hisseden Ukrayna nüfusunun yaklaşık %20'sini oluşturan bir topluluk vardır ki Rusya bir parmak şıkırdattığında bunları harekete geçirebilme gücüne sahiptir. Bu nedenle de yani bu işin öyle kolay olmayacağı, çok sancılı olacağı ve NATO'ya üyelik, Avrupa Birliği'ne üyelik söz konusu olduğunda Ukrayna için konuşuyorum. Rusya burada boş durmaz ve işte o zaman yazın çok
sıcak böyle gelişmeler olabilir.
Mücadelelerin olacağını söyleyebiliriz. Hı hı. Ama Amerika bu NATO'ya üyelik, Avrupa Birliği'ne üyelik konusunu gündeme getirmezse bu yavaşça kendisinde soğur ve bir şekilde bir dengeye ulaşır. Ama evet, işte dediğim gibi olayı kanırtmak isterseniz sıcak çatışmaya hızla yaklaşırsınız.
Peki hocam. Yani son olarak hocam, bir iki dakikamız kaldı. Slovenya'nın Balkanlarda bir yeni harita planı var. Oradaki sınırları yeniden çizme planı var. Bu ne gibi tehlikelere yol açabilir? Bunu soralım. Bir iki dakikalık süremiz kaldı. Buyurun.
Şimdi Balkanlarda aslında hazmedilemeyen unsur Müslümanların varlığıdır. Yani öteden beri Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinden bu yana var olan bir şeydir. Bunlardan bir tanesi Bosna Hersek'te iki entite oluşturulmuştur. Dayton Anlaşması'yla birlikte 90'lı yıllardaki iç savaş sonrasında 95 aralığında imzalanan bir anlaşmayla. Şimdi biz Bosna Hersek'te haritada bir devlet görüyoruz. Ancak kuzeyinde yani Bosna Hersek'in %30'unu oluşturan Ortodoks Sırplar ülkenin %50'lik bir kısmını Bosna Sırp Cumhuriyeti olarak, geri kalan yarısını da Boşnak Hırvat Federasyonu yer alıyor. İşte burada vurgulanmak istenen şey öteden beri Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin Sırbistan'la birleşmesi, Hırvat Federasyonu'nda Hırvatistan'ın kontrolüne girmesi ve böylece Müslümanların yönetiminde bir coğrafyanın olmasını hazmedemeyen insanların vermiş olduğu beyanatlardır diye düşünmek gerekiyor. Yine aynı şekilde hala Kosova Müslüman bir nüfusa sahip olduğu için birçok Avrupa ülkesi hala Kosova'nın bağımsızlığı konusunda rezerv koyuyorlar. Yani Avrupa'nın güneydoğusunda, Avrupa sınırları içerisinde, mesela Türkiye gibi değil, yani Türkiye Avrupa mı değil mi tartışması vardır ama Balkanlar için böyle bir şey söylemek mümkün değil. Hem fiziki coğrafya olarak hem tarihi kültürel sınırlar olarak bir Avrupa'dır Balkanlar. Bu Balkan coğrafyasında Müslüman kimliğiyle siyasi bir yapının var olmasına kabullenemeyen hala birçok zihin ve şuur altındaki düşünceye sahip insanların bu şuur altındaki düşüncelerin dışa yansıması olarak bu beyanatları sık sık duyuyoruz maalesef.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada Medeniyet Coğrafyamız programında sizinle önemli başlıklara değindik ve konuşmaya çalıştık. Çok sağ olun hocam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Hayırlı akşamlar efendim.
Değerli dinleyenlerimiz, Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla bu haftaki son gelişmeleri konuştuk, tartıştık, değerlendirmeye gayret ettik. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.